چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla yine birlikteyiz. Bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağlıcı, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Ayhan Taşçı bizlere katkı veriyor. Başlarken iletişim adreslerimizi de verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adresinden dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Murat hocamla bölgemizdeki çok önemli bir krizi, önemli bir durumu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını birlikte değerlendireceğiz. Sürekli değişen, belki her durumda yeniden analizini gerektiren bir konu. Bunları konuşacağız hocam ama önce isterseniz 160 ülkeden dinleyicilerimiz için biraz sizi tanıyalım. Evet.
Ben Murat Yeşiltaş. Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davetiniz için. Ben de bütün dinleyicilere buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Doçent doktor, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da bir düşünce kuruluşu olan SETA Vakfı'nın güvenlik çalışmaları direktörlüğünü icra ediyorum. Genellikle uluslararası güvenlik, terörizm ve Orta Doğu siyaseti ve Türkiye'nin dış siyaseti, güvenlik siyaseti gibi konulara odaklanıyorum.
Ne güzel. Bunlar da Türkiye için son derece önemli konular. Hocam, Suriye krizinin başından beri birçok ülkenin birçok yaklaşımı önemli oranda değişti. Bilmiyorum, başından beri aynı politikayı sürdüren ülke var mıdır? Bu açıdan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası nasıl bir değişim gösterdi? Belirli bir sürekliliği var mıydı başından beri bu politikanın, yoksa o da çok birçok evrelerle izah edilebilecek şekilde değişti mi?
Yani tabii bir süreklilik olduğunu söylemek mümkün ama inişler ve çıkışların Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Suriye'ye yönelik siyasetinde değil, Orta Doğu'ya yönelik siyasetinde, hatta dünyaya yönelik siyasetinde, uluslararası ilişkiler algısında ciddi bir değişim yaşanıyor. Ama bunlar elbette süreklilikleri de içerisinde barındırıyor. Tabii Orta Doğu'ya yönelik ve özellikle Suriye'ye yönelik siyasetinin değişimi çok farklı bir dönemde ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle Obama'nın iktidara gelmesiyle birlikte Bush dönemi Amerikan küresel vizyonunun tahrip olmasını yeniden düzeltmek üzere bir dönemin ortasında Obama iktidara gelmişti. Nitekim Obama'nın ilk dönemini hatırlarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki özellikle algısını yeniden tamir etmeye çalışan, Amerika'nın aşırı yayılmasını, agresif bir dış politika benimsemesini de düzeltmeye çalışan bir yaklaşım söz konusuydu. İslam dünyasıyla yeniden bir açılım icap etmişti, ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. Obama da bunun olabileceğini düşünüyordu. Çünkü 11 Eylül sonrasında Bush dönemi politikaları İslam dünyasını ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı zor durumda bıraktı ve Amerikan algısı diplere, yerlere inmişti adeta. Tam bu sırada Orta Doğu'da Arap Baharı başladı, yine Obama döneminde. Arap Baharı'nın ilk aşamalarında belki Amerika Birleşik Devletleri'nin o demokrasiye sahip çıkması belki ön plandaydı söylemsel olarak, ama herkes farkındaydı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi dışındaki demokrasilerle olan ilişkisi çok pragmatikti. Bunu Soğuk Savaş'ta görmüştük biz. Obama da bu bir tür normatif diyebileceğimiz moral bir üstünlükle meseleye yaklaşmaya çalıştı. Ancak özellikle Mısır'da yaşanan süreç, Libya'da belki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin öldürülmesi aşırıcı gruplar tarafından, Amerikan Büyükelçiliği'nde üstelik, Orta Doğu'daki bu Arap Baharı'nı başlatan güçlere yönelik ciddi bir değişime sebep oldu ve 2013'te Suriye siyasetinde Amerika Birleşik Devletleri muhaliflerin arkasındayken, 2013'teki o Esad rejiminin Doğu Guta'da yapmış olduğu kimyasal saldırıya çok naif bir cevap verebildi. Aslında kırmızı çizgimiz olarak ifade etmişti
o zaman, evet.
Kimyasal saldırıyı. 1400 insan hayatını kaybetti Esad rejiminin saldırısı nedeniyle. Ve ondan sonra ciddi bir değişim söz konusu oldu. Suriye'de muhaliflerin arkasındaki desteğini Önce siyasi desteğini çekti, daha sonrasında askeri ve ekonomik desteğini çekti. Bu en çok Türkiye'yi etkiledi bu arada. Çünkü Türkiye biraz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber okudu 2013'e kadar olan süreci. Ama 2013'ten sonra çok ciddi bir kırılma yaşadı. Ve orada da kırılma yaşamanın temel sebebi DAEŞ'in ortaya çıkmasıydı ve Suriye'de geniş bir toprak parçasını ele geçirmesiydi. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak Suriye'ye koalisyon aracılığıyla müdahale etti. Obama dönemi politikalarından sonra Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte de Amerika Birleşik Devletleri adeta bir stratejiden yoksun bir biçimde hareket etmeye başladı. Ve burada tabii Suriye'de en çok belki de dinamikleri değiştiren husus terör örgütü DAEŞ'i elimine etmek için başka bir terör örgütü olan PKK'nın uzantısı YPG ile Suriye'de çalışmış olmasıydı. Bu tabii beraberinde Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir mesafenin oluşmasını beraberinde getirdi. Hülasa aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejisi yok Suriye'de. Yani en nihayetindeki ulaşmak istediği hedef nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin? Ona ilişkin bir soru cevap vermek mümkün değil. Bunun kurumsal olduğunu düşünenler var.
Bunu soracağım hocam. Ben bir sonraki sorumda tam da doğrudan o olacak ama sizin analizinizden sanki bu yakın dönemdeki ABD'nin Suriye politikasını üçe ayırabiliriz gibi bir düşünce gelişti bende. Bir 2013 öncesi daha çok Türkiye ile birlikte hareket eden Esad rejiminin tam da karşısından meseleyi gören bir yaklaşım. Ve 2013-2016 yıllar arası bundan ağır ağır geri çekiliş, Suriye'deki iç muhalefetten destekten de bir anlamda vazgeçiş ve 2016 sonrası Trump'la birlikte bugün de esasen içerisinde yer alan politika daha çok YPG üzerinden Suriye'ye bakış ve bölgeye hakim olma çabası gibi bir analiz herhalde yapılabilir. Dönem dönem değişen perspektiflerine işaret ettiniz. Tam da hocam bu noktada ABD Suriye'de neyi amaçlıyor? Bugün itibariyle hedefi nedir?
Yani şimdi tabii ilan edilmiş hedeflere mi bakarak bunu analiz edeceğiz? Yoksa o hedeflerin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin genel Orta Doğu siyasetinin ne olduğunu, onun da Suriye ayağının ne olduğunu.
Tabii taktiği görüp ama esasen arka plandaki
hedefi görmek esası ne? Evet. Şimdi tabii görünen resme bakarsak çok basit bir biçimde Amerika'nın Suriye'deki stratejisinin DAEŞ'la mücadele etmek olduğu anlaşılıyor. Yani DAEŞ sonuna kadar temizlenecek. Bu iki amacı var, iki hedefi var da doğrusu ya da iki adımı var. Bir tanesi DAEŞ'in topraksızlaştırılması, yani kontrol ettiği alanların iyice minimize edilmesi, hatta tamamıyla yok olması. İkincisi de...
Burada bir ara soru sorabilir miyim ama sözü lütfen unutmayın. Dün bana da bir gazete telefonla, mülakatla sormuştu. DAEŞ'in bu son saldırısı ABD'nin geri çekilme siyasetini etkiler mi?
Yani nasıl bir sonuç üreteceğini göreceğiz ama pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Yani Trump'ın gözünden bakarsak bu meseleye, Trump şöyle bakacaktır. Bakın, ben zaten size Amerikan askerlerini eve getirme sözü vermiştim. Sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ben Amerika'nın çocuklarını koruyorum. Dolayısıyla çekilme kararında ne kadar haklı olduğum anlaşılmıştır diyebilir. Bu Trump'ın yaklaşımı olur. Ama güvenlik bürokrasisinin yaklaşımı, bakın biz ne kadar haklıyız, DAEŞ tam olarak bitmedi şeklinde olabilir. Ama burada esas olan husus Trump'ın çekilme kararının artık karar düzeyinde ortaya çıkmış olması, pekişmiş olması, yöntemine dair sorunlar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla etkilemez gibi gözüküyor. İlk bana ortaya çıkardığı izlenim bu.
Tekrar ana soruya dönersek bir giriş yapmıştınız. Bugün itibariyle ABD Suriye'de neyi hedefliyor?
Evet, şimdi DAEŞ'in temizlenmesi, DAEŞ'in ortadan kaldırılması, topraksızlaştırılması dedik. Bir de DAEŞ'in belki de zemin bulduğu radikalleşmeye sebep olan dinamiklerin ortadan kaldırılması. Ama bu kavram tabii çok siyasi ve politik bir kavram. Yani birçok aktöre adeta bir malzeme olmuş durumda. Dolayısıyla birinci hedefi bu. İkinci hedefi yerel güvenliğin sağlanması. Yani Fırat'ın doğusundaki bölgede DAEŞ sonrası bir politik düzenin ve bir güvenlik düzeninin oluşmasını sağlamak. Üçüncü aşamada da siyasi geçiş dönemine hazırlık bağlamında Esad'sız bir Suriye'nin oluşmasını sağlamak. Ama burada tabii ki bu bölgede nihayetinde bu dönem içerisinde oluşturmuş olduğu kuvvet, oluşturmuş olduğu siyaset ve düzeni de aynı şekilde oraya taşımak arzusunda gözüküyor. Ama bana sorarsanız bu çok daha kısa dönemli amaçlar gibi gözüküyor. Ama asıl stratejik hedefin Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında bu bölgeyi otonom bir bölge haline getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Yani YPG, PKK eksenli veya işte Araplardan ve diğer etnik unsurlardan müteşekkil bir siyasi düzen kurmak suretiyle Fırat'ın doğusunu Suriye toprak bütünlüğünü korusa bile politik düzen içerisinde ayrı bir yer olarak, ayrı bir bölge olarak ortaya çıkarmak. Bunun kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak siyasetiyle birlikte ele alınması gerekir.
Ben de tam da Kuzey Irak'taki izlediği gibi bir siyaset mi izleyecek ya da böyle bir şey mi amaçlarını ödeyecektim.
Yani orada paralellikler var tabii ama şunu unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri bu tür stratejilere sahip olabilir ama bazı jeopolitik realiteler bunun gerçekleşmesi konusunda çok ciddi engeller teşkil ediyor. Nitekim 2017 yılında Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandumun ortaya çıkardığı bölge dinamikleri bize bu meselenin de Suriye ayağında oldukça zor olduğunu söylüyor. Çünkü bölge ülkeleri İran, Irak ve Türkiye'nin bu meseleyi, hatta Suriye rejiminin kendisinin bile böylesi bir bağımsızlık sürecine doğru gidecek veya otonomi sürecine doğru gidecek bir durumun oluşmasına müsaade etmeyeceği, tehdit ortak olunca birlikte hareket ettikleri, tehditler farklılaşınca bu aktörlerin birbirleriyle rekabet ettikleri aşağı yukarı tarihin ya da geçmiş sadece son 10 yılın bile bize gösterdiği unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Ama bazı tabii başka büyük iddialar da söz konusu. Yani ufak tefek satır aralarına baktığımızda sanki bölgede İsrail merkezli bir Amerikan sonrası bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor ve
onları konuşacağız.
Ona da bakmak lazım.
Otonom bir bölge amacı neye işaret ediyor? Otonom bir bölgeden ABD ne kazanır? Niye bunu amaçlar? Bunu biraz sonra değerlendireceğiz belki ama Amerika'daki iç siyaset açısından baktığımızda, Suriye politikası üzerinden iç siyasete baktığımızda ABD'de güvenlik bölgesi de denebilir ama Amerikan derin devleti de denebilir. Amerika'daki işte başkanlıkla, Trump'la derin devlet ya da güvenlik bölgesi örtüşüyor mu genel olarak?
Örtüşmüyor. Ya Obama döneminde de aslında örtüşmemişti. Obama döneminde belki çok sıklıkla Amerikan güvenlik elitlerinin, politik elitlerinin yaptığı bir analoji, benzetme Irak meselesiydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış bir stratejiyle Irak'a girmesiydi. Suriye aslında onun üzerinden okundu ve Libya üzerinden okundu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye angaje, askeri olarak angaje olunması bir tür koruma sorumluluğu bağlamında, yani etnik temizliği veya büyük insani kıyımları önüne geçmek için uluslararası yollarla başvurulan bir yöntem bu. Obama döneminde bu kesinlikle uluslararası hukuk perspektifinden bakılmaya çalışıldı. Yani hem takımı uluslararası hukukçuydu, kendisi bir uluslararası hukukçuydu. Hatta Obama'nın dönemine ilişkin yazılan kitaplarda ve onun yakın çevresinin ortaya koymuş olduğu eserlerde anladığımız o ki 2013'te Trump kararını yarım saat içerisinde değiştirdi, kırmızı çizgi kararını. Yani ofise girdi ve ofisteki uluslararası hukuk danışmanı Susan Rice olması lazım. Onunla görüştükten sonra basın, aslında Beyaz Saray'daki basın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye müdahale edeceğini bekliyordu. Ama Obama içeri girdi çıktı ve böyle bir karar, böyle bir müdahale olmayacağını deklare etti uluslararası topluma. O yüzden Amerika'daki bu ilişkiler ağı çok son derece önemli. Trump'ta bu çok daha akut bir şekilde yaşanmaya başlandı. Yani daha çok derinlerde yaşandı. İlk güvenlik danışmanı belki Şahin birisiydi. Hatta çok daha farklı bir perspektifi olan Müslüman dünya, İslam dünyasına bir adamdı. Michael Flynn'den bahsediyorum. Çok tutunamadı Rusya meselesi yüzünden. McMaster geldi. McMaster da Amerika'nın yerleşik güvenlik nizamını temsil eden bir adamdı. İşte Vietnam üzerine yazdığı, eleştirel Amerikan ordusu üzerine yazdığı kitap bugün hala Amerikan askerlerinin başucu kitabı olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla tabiri caizse Trump'ın suyuna gidecek stratejiler üretmedi. Nitekim ayrıldı, 4 yıldızlı general olmayı tercih etti. Ama Bolton çok farklı. Bolton Trump'ın ekibine girdiği zaman Trump şu ifadeyi kullanmıştı: bana İran'ı bölgede dizginleyecek bir stratejiyi getirecek kişi lazım. O da Bolton'ın kendisiydi. Dolayısıyla Suriye'de Amerikan bürokrasisi çok ciddi manada bir ayrışma içerisine girmiş durumda. Yani Beyaz Saray Obama döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni çok genişletmişti. Kararlar orada alınıyordu. Şimdi Trump'ta böyle bir husus söz konusu değil. Pentagon çok farklı düşünüyor. Eurocom çok farklı düşünüyor, özellikle Türkiye ile ilişkiler konusunda. CENTCOM bambaşka bir şey. Ama sonuç olarak bize şunu gösterdi. Strateji değil, sahadaki taktiksel ilerleme Amerika'nın stratejisinin kendisi haline geliyor.
Evet.
Yani taktik stratejiye dönüşüyor. Yani
esasen Amerikan güvenlik bürokrasisinin ya da derin devletinin daha şahin olduğu bir Amerikan politikasıyla evet. karşı karşıyayız. Değerli dinleyiciler, Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Doçent Doktor Murat Yeşiltaş ile ABD'nin Suriye politikasını değerlendiriyoruz. Hocam, önemli bir noktaya geldik. Amerika'nın esasen Suriye'de otonom bir bölge amaçladığını ifade ettiniz. Bunun derinliğini, bunu ne ifade ettiğini daha sonra tekrar konuşacağız. Ama şimdilik şunu sorayım. Bu otonom bölgede bir terör örgütü ile birlikte hareket etmeyi Amerika uzun yıllardır müttefik olarak gördüğü Türkiye'ye yeğliyor.
Evet.
Yani Türkiye'yi tamamen karşısına alacak, hatta bazen tehdit diline varacak açıklamalarda bulunuyor. Bunun bir rasyonalitesi var mı gerçekten Amerika açısından bakıldığında?
Yani Amerika açısından tabii bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz iç dinamiklere ağırlık verdiğimiz bir analizde bir rasyonalitesi var gibi gözüküyor. Ama taktiksel bakarsanız. Ama stratejik bakarsanız bunun herhangi bir rasyonalitesi yok. Ya bunun geçici bir şey olması gerekiyordu ve bu geçici durumunda Türkiye'ye zarar verecek bir sonuç üretmemesi gerekiyordu. Ama şu anda tam tersi bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri birçok defa Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede ortak hareket edelim teklifine çok sıcak bakmadı.
Evet.
Belki 2014 yılında Türkiye tampon bölge fikrini Joe Biden'a sunduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etseydi DEAŞ'ın bu bölgeleri baskılayacak bir ihtimali askeri olarak yayılma ihtimali de olmayacaktı. Yani DEAŞ'ın
bu kadar göçmen de ne Türkiye'ye ne de Batı'ya gitmek durumunda kalacak.
Dolayısıyla aslında yapılan hataların önemli bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu isteksizliği oldu. Ama orada enteresan bir biçimde YPG gibi bir aktörle çalışmayı denedi. Ha, bu anlamda DEAŞ'la mücadelede bir başarı elde edildi mi? Başarıyı hangi ölçülerle ele aldığınızla ilgili bir durum. Yani özellikle Irak ayrı bir dosya ama Suriye'de evet. Rakka'nın boşaltılması sırasında veya diğer bölgelerin boşaltılması sırasında çok fazla insan hayatını kaybetti. Yani DEAŞ'ın Suriye'de katlettiği insan sayısından daha fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nin hava bombardımanında Fırat'ın doğusunda yaşandı. Yine Musul'un boşaltılması, özgürleştirilmesi sırasında kaybeden insanların sayısının 6000'e ulaştığı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri bir şeyler yapıyor ama bunun maliyeti çok fazla oluyor. Yani siz de çok daha iyi biliyorsunuz. 2003 hatta 2001, 2003 Irak Savaşı, 2001 Afganistan Savaşı'yla Yemen'deki drone saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,5 milyondan fazla insanın hayatının ölmesine hayatını kaybetmesine neden olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir sonuç da o anlamda insanları tatmin etmiş durumda değil. Çünkü yaptığınız, kazandığınız zafer çok fazla maliyet üretiyorsa yeniden başka bir meydan okumayla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Benzer biçimde YPG örgütüyle, terör örgütüyle Amerika'nın işbirliği de buna yol açacak gibi görüyor. Tabii burada Türkiye'yi kaybetme riski vardı. Şu anda gözüküyor ki biraz o kararından vazgeçmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta biraz önceki konuyla da ilgili kurumlar artık birbirini suçluyor. Aynı ekip içerisinde, aynı heyet içerisinde olanlar birbirlerini suçluyor. Yani Eurocom, CENTCOM'a Türkiye ile ilişkileri berbat ettiniz diyor 2003 yılından beri. Bunu açıkça söylüyor. Ve nitekim Eurocom artık Türkiye ile ABD heyetinin, askeri heyetlerinin Manbij hususundaki görüşmelerinde Eurocom'dan bir temsilci var. Aslında onun işi değil, yani operasyonel anlamda işi değil. Aynı heyet içerisinde gelen insanlar birbirlerini suçluyorlar. James Jeffrey Bolton'ı suçladı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen ziyaretin olumsuz geçmesinin arkasındaki en büyük neden Bolton'ın çok aşırı Türkiye karşıtı, daha doğrusu Türkiye'nin gerçekten hoşuna gitmeyecek ifadeler kullanması.
İsrail'de yapmıştı.
İsrail'de, Tel Aviv'de yaptı. Evet. Yani Tel Aviv'desiniz, Ve Türkiye'ye terör örgütünü koruyabilecek ve bize garanti vermesi gerekiyor. Yoksa böyle bir anlaşma olmaz, şekil mi olmaz gibi ifadeler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası son derece karışık.
Belki buradan biraz İsrail'e geçelim, İsrail'i konuşalım. Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Otonom bir bölge amaçlıyor esasen Amerika diye. Şimdi Amerika'dan meseleye bakınca dünyanın çok uzak bir bölgesinde Amerika'nın küçücük bir en küçük eyaletiyle bile kıyaslanamayacak bir kanton, birkaç köy ya da birkaç küçük ilçecik denebilecek bir coğrafya için Amerika Türkiye gibi birçok ülkede birlikte operasyon yaptığı, birçok ortaklaşa yatırımlarının olduğu bir ülkeyi karşısına alabiliyor. Yani Amerika'dan bakınca gerçekten bunun bir rasyonalitesi, bir açıklaması görünmüyor. Amerikan toplumu için, Amerikan halkı için. Bunun Amerikan toplumuna izahı nasıl yapılıyor ben de merak ediyorum. Yani dünyanın çok uzak bir bölgesinde, küçücük bir bölge için bölge ülkesini tehdit eder bir noktaya evriliyorsunuz. Amerika için bunun anlamı ne? Dediğimizde bir anlamı çok görülmüyor. Evet, belki buradan bu otonom bölgenin niçin ya da kimin için amaçlandığını biraz konuşmak gerekiyor. Buradan da İsrail'i herhalde değerlendirmemiz gerekiyor. Son örnekte sizin de ifade ettiğiniz örnekte olduğu gibi Amerikalı yetkililer İsrail'e gidince daha farklı açıklamalar yapıyorlar. Bu da esasen bu otonom bölgenin Amerika için değil, belki de daha çok İsrail için kurgulandığını ya da Amerika'nın bölge siyasetinin daha çok İsrail endeksli olduğuna dair yorumları haklı olarak akla getiriyor. Şöyle özetlesem, Amerika'nın bölge siyaseti İsrail güdümünde mi?
Yani kuşkusuz böyle bir iddiayı ortaya atmak ve bu iddianın altını doldurmak çok mümkün. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz. Amerika'da çok gerçekten akademik kariyeri, bilimsel kariyeri yüksek olan uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi profesörleri söylediler. Bu yüzden işlerinden olmak durumunda kaldılar. Harvard Üniversitesi gibi, Chicago Üniversitesi gibi son derece köklü üniversitelerde kendileri Yahudi olmalarına rağmen İsrail yanlısı, Amerika'daki aktif olan İsrail yanlısı lobilerin Amerikan dış siyasetinin üzerinde çok ciddi bir hegemonyasının olduğunu, Amerikan dış politikasının önceliklerini değil Amerikan hükümetleri İsrail'in önceliklerini gözettiğini söylediler. Dolayısıyla bu zaten kesinlikle kabul edilebilecek bir şey ve bence kenara dağıtılmaması gereken bir yaklaşım. Tabii İsrail'in sadece Türkiye ile ilgili değil, bölgesel bir dizaynı söz konusu gibi. Yani ben şöyle bir tarihsel bakışla, kuş bakışıyla baktığımda Orta Doğu'da İngilizler Osmanlı hegemonyasını adeta, hegemonya ifadesini illa zora dayalı hegemonya olarak kastetmiyorum tabii ki. Osmanlı düzeni diyelim, evet, daha doğru olur.
Tamamen.
Evet, onu sona erdirdiler. İngiliz düzenini çok kısa sürdü, Amerikalılar sona erdirdi. Amerikan düzeni ilk defa Arap Baharı ile birlikte bence meydan okundu Amerikan düzenine. Çünkü yani biz eğer gerçekten Arap Baharı'nın hedefe ulaştığını görseydik şöyle bir sonuçla karşı karşıya olacaktık. Bir toplumlar kendi taleplerini şeye yansıtan, iktidara yansıtan ve refahın toplumun geneline yayılan bir durum. Bu da beraberinde demokrasiyi getirecekti. Demokrasi de beraberinde eski düzenin tasfiye edilmesini, eski düzenin tasfiye edilmesi de eski düzenin şey anlamında, bölgesel anlamda tasfiye edilmesini, yani Mursi'nin iktidardan gönderilmesinin sebebinin arkasında Camp David anlaşmasına yönelik Mısır'ın aldığı yeni pozisyon yok muydu? Camp David neyi düzenliyordu Orta Doğu'da? İsrail'in korunmasını düzenliyordu. Yani Arap ülkeleri susacak. Çünkü İsrail Mısır'dı bunun sesini yükseltmesini sağlayan en önemli aktör. Camp David'le birlikte zaten o bastırılmış oldu. Dolayısıyla Arap Baharı böyle bir alternatif ortaya çıkarmıştı. Ama bu alternatif bugün bambaşka bir noktaya döndü. Ve o anlamda da Amerikan düzenini yeni bir noktaya taşımaya çalışan İsrail geldi gündeme. O yüzden bence Amerikan düzenini de İsrail sona erdirecek. Ama bunu yaparken de kendi düzenini kurmak suretiyle bir şey olacak. Buraya kesinlikle bağlanabilir. O yüzden İsrail merkezi bir Orta Doğu okuması yaptığımızda karşımıza inanılmaz sonuçlar çıkarıyor. Ve bence Müslümanların, Arap sokağının, Müslüman sokağının kesinlikle hoşuna gitmeyeceği, kesinlikle onlar için bir utanç kaynağı olacak yeni Arap rejimlerinin tavrı başta geliyor. Geçtiğimiz haftalarda bir iddia ortaya atılmıştı. Middle East Eye adlı bir internet gazetesi David Hurst aracılığıyla bir analiz yayınladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Abu Dhabi'de bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantının başkanlığını İsrail Mossad Başkanı Cohen gerçekleştirmiş. Toplantıda yer alanlar Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İsrail ve Bahreyn. Peki bunlar neyi konuşmuşlar? Bölgede iki tane büyük tehdit var. Bunlardan bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran. İran'ı zaten öyle ya da böyle Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla çevreleme siyaseti başlamış durumda. Ama asıl tehdit olan Türkiye. Çünkü İran'ın bölgesel gücü daha kırılgan, Türkiye ise daha sert bir güce dönüşmeye başladı giderek. Dolayısıyla bunu nasıl engelleriz? Bunun bir ayağı Afganistan. Afganistan'da Türkiye'nin etkisini kırmak. İkinci ayağı Irak'ta Türkiye'nin kültürel o nüfuzunu ve o toplum arası kurduğu ilişkiyi ortadan kaldırmak ve onlara göre, habere göre Türkiye'nin elinden Sünni kartını alarak Suudi Arabistan'ın eline vermek. Üçüncü ayağı rejimi, Esad rejimini desteklemek ki o zaten malumunuz gerçekleşiyor şu anda, yeniden meşrulaştırmak. Dördüncü ayağı da YPG ve Kuzey Irak. Yani YPG aracılığıyla Türkiye'nin etkinliğini kıracak bir alan oluşturmasını sağlamak. Şimdi geriye gittiğimde 5-6 ay hatta bir sene önceye gittiğimde Afrin Harekatı'nın Türkiye başlattığı zaman sesin Körfez'den ve İsrail'den gelmesi daha fazla anlam ifade ediyor. Yani dolayısıyla Araplarla Türkiye arasında bir tür hat oluşturmaya çalışan bir proje söz konusu. Ve bu projenin bence operasyon odası Tel Aviv'de. Executive Manager dediğimiz yöneticiliğini de Birleşik Arap Emirlikleri yapıyor büyük ölçüde.
Evet
açıdan.
Yani tabii Arap Baharı'na işaret etmeniz gerçekten son derece anlamlı. Türkiye aslında burada istemeden çok önemli bir şeyi tetikliyor. Yani Türkiye esasen bölgede kendi halkı için, kendi insanı için demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi buna evrensel değerler diyebiliriz ama kesinlikle batılı değerler diyemeyiz.
Evet.
İslam dünyasında çok katkı verdiği değerlerdir bunlar. Bunlarla uyumlu bir Türkiye amaçlıyor. Şimdi böyle halkıyla, değerleriyle barışık bir Türkiye, Türkiye aslında Orta Doğu rejimleri için bir meşruiyet krizi üretiyor.
Tabii ki. Filistin meselesi mesela.
İki türlü bir meşruiyet krizi üretiyor. Birincisi yani demokrasiyle, halkının değerleriyle, toplumuyla barışık bir ülke ya da bir rejim batılı düzenlere ya da bugünkü anlamıyla Amerikan düzenine daha az ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Amerikan çıkarları açısından bir meşruiyet krizi üretiyor Türkiye'nin duruşu. İkincisi, bunu çok net bir şekilde ifade etmişti bir seçim sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şey. Türkiye'de demokrasinin kazanması bizim için tehdittir,
evet,
demişti.
Doğru.
Dolayısıyla halkının değerleriyle barışık bir Türkiye gerçekten halkının değerleriyle çatışık rejimler için de bir kriz üretiyor. Bu açıdan bakıldığında Arap Baharı sonrası halkıyla sorunları olan rejimlerle bu düzenin kurucuları arasında bir ortaklaşa,
evet,
ya da ortaklaşma kendiliğinden ortaya çıkıyor. Siz bunun açılımlarını ifade ettiniz. Tekrar İsrail'e dönersek, peki bütün bu kargaşanın içerisinde olan, aslında çok görünmese de bugün Suriye politikasının arka planında en fazla bence kazanan ülke olan İsrail açısından baktığımızda, İsrail bölgede ne amaçlıyor?
Yani İsrail'in tabii çok üzerinde konuşulan ideolojik bir amacı var ve bu ideolojik amaç bence çok mesiyanik. Hani
evet.
O Orta Doğu'da İran'a bakıyorsunuz mesiyanik bir anlayışı var. DEAŞ'a bakıyorsunuz yani son güne dayanan mesiyanik derken belki dinleyicilerimiz
açmak
gerekirse.
Evet.
Yani bir dini teolojiden hareketle bir siyaset ortaya koymak ve bu dini teolojiyi siyasete teşmil etmek. DEAŞ mesela o bağlamda ortaya çıkan bir örgütlenmeydi.
Yani şiddeti, İsrail açısından dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi açısından.
Evet.
Yani Tevrat'ta kendilerine vaat edildikleri arz-ı mevut olarak,
evet,
ifade edilen Fırat ve Dicle'yi de içerisine alacak şekilde, yani bizim Güneydoğumuzda içerisine alacak şekilde bir büyük bir İsrail.
İsrail, evet. Evet. İran benzer bir şekilde 12 imam şeyi üzerinden, kuramı üzerinden. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz. Onlarda da benzer bir şey var. Yani bugün evangelizm dediğimiz şey İsrail Devleti'nin kurulması ve İsrail Devleti'nden sonra da Mesih'in yeryüzüne gelmesi,
evet,
fikrine inanan bir şey. Bu politikaya teşmil ediliyor doğrudan doğruya. Dolayısıyla böylesi bir durum söz konusu. İsrail'in hatta şeyde kutsal alanlarda Mescid-i Aksa'nın altında, Kubbetü's Sahra'nın altında çok ciddi kazılar yaptığı ve bu kazılarda da şeyin tekrar yeniden keşfedilmesini sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bulmaya çalışıyorlar. Yani o İsrail Krallığı'nın ortadan işte yıkılmasını gerekçe göstererek onun kalıntılarını arıyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey var. Hatta Mescid-i Aksa'nın temelleriyle ciddi anlamda oynandığı da söyleniyor. Yani Allah korusun belki de öyle bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. İsrail'in bir tarafı bu. İkinci tarafı çok reel stratejik gerekçelerle ilgili. Başından beri yani 1948'den beri Arap devletlerinin bütüncül bir siyaset izlemesini ve tek başına müstakil bir şekilde güçlü olmalarını hiçbir zaman istememiştir. Dolayısıyla Suriye ekseninde baktığımız zaman aynı zamanda Türkiye'yi, Irak'ı ve Suriye'nin kendisini zayıflatan ve zayıflamış, parçalanmış bir aktörlerle karşı karşıya kalan küçük ama etkisi büyük bir devlet oluşuyor. Bu da
yani, evet, esasen sonucu daha çok parçalanmış, yönetilemeyen, tek başına bir aktör olamayan, kanton kanton parçalanmış evet. bir bölge dizaynı İsrail açısından çok daha herhalde.
Burada şunu da unutmamak lazım. Bu asrın anlaşması dedikleri Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta Mısır'ın Sisi ile birlikte biraz teşne oldukları yani aşağı yukarı bu anlaşmayı kabul edecek konuma getirdikleri. Böylelikle de Filistin'i bulunduğu yerleşik mekandan almak suretiyle Doğu Kudüs'ün tamamıyla İsrail'in kontrolü altına. Zaten hani fiili olarak onun kontrolü altında ama İsrail diye bir devletin ortadan tamamıyla kalktığı. Pardon Filistin. Evet. Ve bu asrın anlaşmasını da kim yürütüyor? Şu anda Trump'ın damadı Kushner bu projeyi Mahmut Abbas'a imzalatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Arap ülkeleriyle de bu alanda bir durum söz konusu. Neyle tehdit ediyorlar peki Arapları? Bir İran'la tehdit ediyorlar. Daha doğrusu korkutuyorlar. Bir de kendi iç rejim sıkıntılarıyla korkutuyorlar. Çünkü bunlar burada devlet güvenliği, toplum güvenliği değil, rejim güvenliği. Evet. Arap devletleri içerisinde.
Burada Trump açıklıkla ifade etmişti. Biz evet. olmasak 15 gün iktidarda kalamazsınız evet. şeklinde. Gayet iyi gidiyoruz ama programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Son olarak ya da sondan ikinci olarak size bir kurgusal soru sorsam. ABD'nin değer verdiği, önemsediği ve görüşlerine saygı duyduğu uluslararası bir isim olsanız. Murat Yeşiltaş olarak. Amerikan halkı için İsrail ya da bölge ülkelerinin uzantısı ya da güdümünde bir Amerika değil ama Amerikan halkının çıkarlarını düşünerek ABD'li siyasetçilere ne önerirdiniz bölge ekseninde?
Yani tabii şimdi aslında çok zor bir soru. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii çok güçlü bir devlet. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç de mutlak yozlaştırıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Marcus Aurelius çıkması çok zor şu anda. Yani bir Pax Romana'yı oluşturacak böyle bir Pax Americana değil mi? Pax Ottomanica, Pax Britannica, Pax Romana gibi öyle ya da böyle bir barış.
İfade edelim bir Osmanlı barışı evet, ya da Osmanlı bir barışı. İngiliz barışı bir ya da evet. Roma barışı gibi bölgesel barışı esas alan bir barış düzenini Amerika'da çıkaracak bir isim.
Bir akil bir lider yok, akil bir politikacı. Gözükmüyor. En azından görmedik yani evet. tarihsel olarak görmedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş tarihi inanılmaz insan hakları savaş suçu ihlalleriyle Vietnam'dan Nikaragua'ya kadar. Şimdi de benzer bir şeyi Orta Doğu'da yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri halkına ilk ben bir Türkiye'den birisi olarak tabii Amerikalı birisi olmam gerekiyor da mümkün olduğunca dünya siyasetine Orta Doğu eksenli Amerika'nın daha fazla dahil olmasını daha fazla sorun ürettiğini anlatmak isterdim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dahil olduğu askeri bir çatışmanın hiçbirisinde sonuç üretememiş. Pozitif manada bir düzen evet. kuramamış. Evet bir makro uluslararası rejim var. Yani askeri ayağı olan, ekonomik ayağı olan, siyasi ayağı olan. Ama mikro ölçekte baktığımızda Orta Doğu'da enteresan sonuçlar üretmiş ve hiçbirinde düzen getirmemiş. Daha fazla kan, daha fazla çatışma meydana getirmiş. Dolayısıyla bu bölgeye yönelik demokrasiyi ihraç etme gibi bir yanılsamaya inanmamaları gerektiğini söylerdim. Yani Amerika önce Amerika fikri bence önce Amerika'nın kendisiyle içeride barışık olmasından.
Ben şöyle anladım Murat Hocam sözlerinizden Amerika açısından bakarsak gölge etmeyelim başa ihsan istemez gibi bir çerçeve
evet.
çizdiniz.
Kendileri öyle düşünebilse
yani
keşke.
Çünkü Amerika olarak Amerika'nın sizin bir Amerika Trump'ın danışmanı olduğunuzu varsayarsak çünkü bizim Amerika'nın geçmişte ontolojik olarak bu anlamda bölge halklarına barış ve huzur getiren bir ontolojimiz, bir geçmişimiz, bir birikimimiz yok.
Evet.
Dolayısıyla bu çatışma alanlarından askeri olarak ne kadar uzak kalırsak, evet, ne kadar o konulara girmezsek barış o kadar mümkün.
Mümkün, evet.
En fazla belki söylenebilir, uluslararası hukuk ya da meşruiyet açısından, meşruiyette ne üretecek, kim üretecek? Bölge halkları tercih üretmiş olacak. Meşruiyet açısından bir katkı ancak belki verilebilir diyorsunuz.
Evet, doğru, doğru. Evet. Son derece iyi anlattınız. Evet,
sağ olun. Ben özetledim çünkü dinleyicilerimiz akademisyenler, evet, değiller.
Doğru.
Son olarak hocam, öncelikle tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. 160 ülkeden dinleyicilerimiz için vermek istediğiniz bir mesaj varsa onunla kapatalım.
Yani tabii 2019'un ilk ayını, yarısını tamamladık. Ben inşallah 2019 yılı bütün dünyada yaşayan Müslümanlar için ve insanlar için refah getirmesini, barış getirmesini, huzur getirmesini temenni ederim. Dinleyicilerimize de saygılarımı sunmak istiyorum buradan.
Biz de bu temenninize içtenlikle katılarak bugünkü programımızı tamamlamış olalım. Değerli dinleyiciler, tek haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.